Ayrım 7.
Onlar insanlığın tamamen farklı iki kategorisidir, kıyaslanamazlar. Onları kıyaslama düşüncesi bile aptalcadır ve kıyaslamaya başladığın zaman işin içinden çıkamazsın. Neden dünyanın her yerinde kadınlar erkeklerden daha aşağı olarak görülmüştür? Çünkü ancak bu şekilde onları zincirlemek ve köleleştirmek mümkün oluyordu. Böyle daha kolay oluyordu. Eğer eşit olsaydı o zaman sorun çıkardı. Onu daha aşağı bir insan türü olduğuna şartlandırmak gerekiyordu. Bunun için ortaya koyulan nedenler ise şunlardı. Kas gücünün daha düşük olması, boyunun daha kısa olması, herhangi bir felsefe ya da teoloji üretmemiş olması, bir din başlatmamış olması, çok sayıda önemli kadın sanatçı, müzisyen ve ressam olmaması ve bunun da onların yeterince zeki ve entelektüel olamadıklarını göstermesidir. O hayatın daha üst sorunlarıyla ilgilenmez, ilgileri sınırlıdır. O sadece bir ev kadınıdır. Şimdi bu şekilde kıyasladığın zaman bir kadını daha alt seviyede olduğuna ikna edebilirsin. Ancak bu kurnazca bir yöntem. Kıyaslanacak başka şeyler de bulunuyor. Bir kadın bebek doğurabilir, bir erkek bunu yapamaz. Erkeğin daha alt olduğu kesin, bir anne olamıyor. Doğa erkeklerin daha aşağı düzeyde olduğunu bildiği için ona böyle bir sorumluluk vermemiştir. Sorumluluk her zaman daha üst düzeyde olanda bulunur. Doğa erkeğe bir rahim vermemiştir. Hatta erkeğin doğum olayındaki işlevi küçük bir enjeksiyondan başka bir şey değildir. Anlık bir işlev. Annenin ise bebeği 9 ay karnında taşıması gerekiyor ve bütün sıkıntısını o üstleniyor. Bu kolay bir iş değil. Sonra bir de onu doğuruyor. Bu sanki birinin ölümden dönmesi gibi bir olay. Sonra bu çocuğu yıllarca büyütüyor. Kadınlar geçmişte de sürekli çocuk doğuruyordu. Ona büyük bir müzisyen, şair ya da ressam olmak için ne kadar vakit bıraktın? Ona hiç vakit tanıdın mı? Ya sürekli hamileydi ya da daha önce doğurmuş olduğu çocuklarla ilgileniyordu. O evi çekip çevirirken sen daha yüksek şeylerle ilgilenme fırsatı buluyordun. Sadece bir günlüğüne, sadece 24 saatliğine işlerinizi değiştirin. Bırak o düşünsün, şiir ya da müzik yaratsın ve 24 saat boyunca sen çocuklarla ilgilen, yemekleri yap ve evi düzenle. O zaman kimin daha üstün olduğunu görürsün. Bu kadar çok çocukla uğraşmanın akıl hastanesinde yaşamak gibi olduğunu sana ispat etmek için 24 saat yeterli olacaktır. Onlar göründükleri kadar masum değillerdir. Onlar düşünemeyeceğin kadar yaramazdır ve hayal bile edemeyeceğin yaramazlıklar yaparlar. Seni bir an bile rahat bırakmazlar, sürekli ilgi isterler. Belki de bu doğal bir ihtiyaçtır. İlgi bir gıdadır. Sadece tek bir gün bütün aile ve konuklar için yemek pişirdiğin zaman bile o 24 saatin bir cehenneme dönüşecek ve o zaman erkeklerin üstün olduğu fikrini unutacaksın. Çünkü o 24 saat boyunca tek bir an bile teoloji, felsefe ve din düşünemeyeceksin. Diğer açıları da göz önüne alman gerekir. Kadınlar erkeklerden daha dayanıklıdır. Bu bilimsel olarak kabul edilmiş bir bulgudur. Kadın erkekten daha az hasta olur. Erkeklerden daha uzun yaşar. 5 yıl daha fazla. Bizim aptal toplumumuzda ise kadının kocasından 4-5 yıl daha genç olmasına karar verilmiştir. Sadece koca daha deneyimli ve büyük olsun ki üstünlüğünü kabul ettirebilsin diye. Ancak bu tıbbi açıdan uygun değil. Çünkü kadın 5 yıl daha fazla yaşayacaktır. Eğer tıbbi olarak düşünürsek kadın kocasından 5 yıl yaşlı olmalı ki ikisi de yakın zamanla ölsün. Bir taraftan erkeklerin 4-5 yaş büyük olması gerekiyor ve diğer taraftan birçok kültür ve toplumda kadınların bir daha evlenmesine izin verilmiyor. Tekrar evlenebilmesi çok yeni bir olay ve bu bile sadece gelişmiş ülkeler için geçerli. Eğer tekrar evlenmesine izin vermiyorsan en az 10 yıl boyunca dul kalacak. Bu tıbben sağlıklı bir şey değil. Matematiksel olarak da doğru değil. Neden bir kadını 10 yıl dul kalmaya zorluyorsun? Bunu çözmenin en iyi yolu kadının erkekten 5 yıl daha büyük olmasıdır. Bu bütün sorunu çözer. O zaman dulluk neredeyse ortadan kalkar. Şimdi eğer bir kadın erkekten 5 yıl daha fazla yaşıyorsa, o zaman kim daha üstün? Eğer daha az hasta oluyorsa, daha dirençli ise, o zaman kim daha üstün? Kadınların intihar oranı erkeklerden %50 daha az. Aynı oran delilik içinde geçerli. Kadınların delirme oranı erkeklerden %50 daha azdır. Ama bu olgular hiç gündeme getirilmemiştir. Neden? Neden erkeklerin intihar oranı kadınlardan iki kat daha fazla? Anlaşılan hayata karşı çok daha sabırsızlar. Çok daha sabırsız, arzulu ve beklentileri ve işler istediği gibi gitmediği zaman kendi işini daha kolay bitirebiliyor. Sinirlerini çok çabuk bozuyor. Bu bir zayıflık göstergesi. Hayatının sorunlarını çözecek cesarete sahip değildir. İntihar korkakça bir eylemdir. Sorunları çözmek yerine onlardan kaçmış oluyorsun. Kadınların daha çok sorunu var. Kendi sorunları ve erkeklerin onlar için yarattığı sorunlar. Onların iki kat daha fazla sorunu var. Ancak yine de bütün sorunlarıyla cesaretle yüzleşir. Bir de onun daha zayıf olduğunu söylüyorsun. Neden deliren erkeklerin sayısı kadınlardan iki kat fazla? Bu erkeklerin akıl malzemesinin güçlü olmadığını gösterir. Her an çökebiliyor. Peki neden sürekli kadınların daha az aşağı olduğu vurgulanıyor? Bu bir politikadır, bu bir güç oyunudur. Eğer bir ülkenin başkanı olamazsan bu kolay değil. Çünkü çok büyük bir rekabet var. Bir Mesih olamazsın. Çünkü bu da o kadar kolay değil. Mesih olmayı düşündüğün an çarmıha gerilme sahnesi gözüne gelir. Daha geçen gün bir Hristiyan misyonunun yeni elemanlar için verdiği bir reklamı gördüm. Çarmıha gerilmiş İsa'nın resmi vardı ve üzerinde şöyle yazıyordu. Rahip olmak için cesarete ihtiyacınız var. Harika bir reklam. Tabii İsa'nın dışında. Peki ya diğer Hristiyan rahipler? Onlar rahip değil ve bu reklamda bunu ispatlıyor. Yani şimdiye kadar sadece bir tane rahip oldu. Bütün bu papalar, kardinaller, piskoposlar nedir? Onlar rahip değil. Çünkü İsa fikirlerini ortaya koyduğu zaman karşısına bir çarmıh koydular. Ancak bu papalar dünyayı dolaşırken ayaklarının altına kırmızı halılar seriliyor. Devlet başkanları, başbakanlar, krallar ve kraliçeler onları sıcak bir şekilde karşılıyor. Bu çok garip. Papa ve kardinallere karşı böyle yanlış davranışlara girmemeliyiz. Evet, bu hatalı bir davranış. Onun bir rahip olmadığını ortaya koymuş oluyorsun. Onu çarmıha ger. Onun gerçek bir Hristiyan olduğunu ortaya koyacak olan tek hareket budur. Gördüğün bütün rahipleri çarmıha ger. Bu benim fikrim değil, onların fikri. Cesarete ihtiyacınız var, yazılı ve İsa'nın çarmıha gerilmiş resminin bulunduğu reklamı onlar yayımlıyor. Politikacı olmak çok kolaydır. Birinin devlet, hükümet ve benzeri şeylerle ilgilenmesi gerekmiyor. Her güç saplantısı seni bir politikacı yapar. Karısından üstün olmaya çalışan bir koca da politikacıdır. Kocasından üstün olmaya çalışan kadın da öyle. Çünkü onun fikirlerini kabul etmemektedir. Milyonlarca yıllık şartlanmaya rağmen hala onu sabote etmenin yollarını bulmaktadır. O yüzden evli kadın sürekli dırdır yapar, sinir krizleri geçirir. Her ufak şey yüzünden ağlamaya başlar ve en küçük sorunları bile büyütür. Erkeklerin sorun olarak bile görmeyeceği şeylerden sorun çıkartır. Bunların nedeni nedir? Bu ona ait olan senin politik stratejini sabote etmenin kadınsı yoludur. Sen kendini üstün mü sanıyorsun? Sen üstün olduğunu düşünmeye devam et. Ben sana kim üstünmüş gösteririm. Her koca kimin üstün olduğunu biliyor olmasına rağmen hala üstün olmaya çalışır. En azından evin dışında başını dikleştirir, kravatını düzeltir, gülümser ve her şey yolundaymış gibi davranır. Küçük bir okulda öğretmen öğrencilere sorar. Bana evden aslan gibi çıkıp fare gibi dönen hayvanın adını söyleyebilir misiniz? Küçük bir çocuk elini kaldırır. Öğretmen sorar. Evet, nedir? Çocuğun cevabı çok nettir. Babam. Çocuklar çok gözlemcidir. Onlar bütün olup bitenleri izler. Babası evden sanki bir aslanmış gibi çıkar ve eve döndüğü zaman sadece bir faredir. Her koca dırdır altındadır. Başka bir koca kategorisi yoktur. Ama neden? Bu çirkin durum neden kaynaklanmaktadır? Bir erkek tipi politika vardır, bir de kadın tipi politika vardır. İkisi de birbirinin üstüne çıkmaya çalışır. Diğer her alanda. Örneğin üniversitede okutman, asistan olmak ister, asistan profesör olmak ister, profesör rektör olmak ister, rektör üst kurul başkanı olmak ister. Sürekli bir güç mücadelesi vardır. İnsan en azından eğitimde böyle bir şeyin olmayacağını düşünür ama kimse eğitimle ilgilenmez. Herkes politikayla ilgilidir. Dinde de aynı şey geçerlidir. Piskopos kardinal olmak ister, kardinal papa olmak ister. Herkes bir merdivenin basamağında daha üste çıkmaya çalışırken diğerleri onu parçasından tutup aşağıya çekmeye çalışır. Daha üsttekiler ise onlarla aynı seviyeye çıkmaması için kafasına basar. Aynı şey merdivenin alt basamaklarında da yaşanmaktadır. Kimileri paçalarından tutup çeker, kimileri de tekmelerle onları aşağıda tutmaya çalışır. Eğer dışarıdan bir gözlemciyseniz bütün merdiven bir sirke benzer ve bu durum her yerde, her alanda yaşanmaktadır. Bana göre politika her üstünlüğünü ispat etme çabasıdır. Ama neden? Çünkü içinde, derinliklerinde aşağılık olduğunu hissediyorsun. İçgüdüsel bir insan tabii ki kendini aşağı görecektir. Çünkü aşağılıktır. Bu bir aşağılık kompleksi değildir. Bu bir gerçek, bir olgudur. İnsan aşağılıktır. İçgüdüsel bir hayat yaşamak mümkün olan en alt seviyede bir yaşam sürmektir. Eğer bu mücadeleyi, bu üstünlük kavgasını anlarsan, bu kavgadan uzaklaşırsan sadece ben kendimim, ne üstünüm ne de alçak dersin. Eğer kenarda durur ve bu gösteriyi izlersen ikinci dünyaya girmiş olursun, zeka ve bilinç dünyasına. Bu sadece herkesin yakaladığı iğrenç durumu kavrama sorunu. Bütün bu durumu sabırla gözlemlemen gerekiyor. Neler oluyor? Merdivenin en üst basamağına çıksan bile elime ne geçecek? Gökyüzünde bir aptal gibi dikili kalırsın. Gidecek bir yerin kalmaz. Tabii aşağıya inemezsin çünkü insanlar seninle alay etmeye başlar. Nereye gidiyorsun? Ne oldu? Yenilgiyi kabullendin mi? Aşağıya inemezsin ve başka bir yere de gidemezsin. Çünkü yukarı doğru başka bir basamak kalmamıştır. O yüzden gökyüzünde asılı kalır ve hayatın amacına ulaşmış gibi yaparsın. Aslında hiçbir şey bulmadığını bilirsin. Sadece aptallık etmişsindir ve bütün hayatını boşa harcamışsındır. Daha yukarı çıkmanın yolu yoktur. Ve eğer aşağıya inersen herkes sana gülecektir. O yüzden bir ülkenin başkanı ya da başbakanı olan bir kişinin tek duası görevdeyken ölmektir. Çünkü daha aşağıya inemezsin. Bu aşağılayıcı olur ama daha yukarı çıkma şansın da yoktur. Orada sıkışırsın. Seni bu ikilemden ancak ölüm kurtarabilir. İnsanoğlu sürekli daha yüksek, daha özel ve daha üstün olmak için her yolu dener. Ama bu tamamen politikadır ve bana sorarsan sadece sıradan insanlar bununla ilgilenir. Zeki insanların yapacağı çok daha önemli şeyler vardır. Zeka denen şey üçüncü sınıf, çirkin, kirli politikalarla kendini boşa harcamaz. Sadece üçüncü sınıf insanlar başkan ya da başbakan olur. Zeki bir insan hiçbir yere varmayan, bir vahası bile olmayan böyle bir çöle asla sapmayacaktır. Yani içgüdüsel seviyede politika sadece güçlü olan haklıdır. Yani orman yasası. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mussolini, Napolyon, Büyük İskender, Timurlenk insandan çok birer kurda benzer. Eğer dünyada gerçek bir insanlık istiyorsan bu insanların adının üstünü çizmelisin. Bu insanların bir zamanlar var olduğunu tamamen unutmalıyız. Birer kabus olarak görmeliyiz. Ama ne gariptir ki bütün tarih bu gibi insanlarla doludur. Tarih nedir? Sadece eski zamanlardan kalma gazete haberleridir. Eğer gidip birine yardım edersen bu hikayeyi hiçbir gazete basmaz. Gidip birini öldürürsen bütün gazeteler bunu günlerce yazar. Tarihin de sadece bu tip şeyleri yapmış insanlardan, insan bilincinde derin yaralar açmış olanlardan ibaret değil mi? Sen buna tarih mi diyorsun? Kafanda sadece çöp biriktiriyorsun. Gerçek zeka çiçeklerden hiç söz edilmemiş olması çok garip. Bu insanları bulmaya çalışmak benim için çok zor oldu. Birçok kütüphanede gerçek yaratıcılar olan bu insanlar hakkında bir şeyler öğrenmek için çabalayıp durdum. Temelleri onlar oluşturdu. Ancak biz sadece tek bir dünya biliyoruz. Güçlü olanın haklı olduğu bir dünyayı. Şimdi ikinci seviyede ise haklı olan güçlüdür. Zeka doğruyu bulmaya inanır. Kılıç ya da bombalarla savaşıp birbirinizi öldürmenin bir gereği yok. Çünkü güç hiçbir şeyin doğru olduğunu ispat etmez. Muhammed Ali, Gautama Buddha ile boks yapsa ne olur? Tabii ki Ali daha ilk roundda kazanır. İkinci round bile olmaz. İlk yumruk yeter. Zavallı Buddha yere serilir. Bu durumu görünce de kendisi saymaya başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hakemin saymasını bile beklemez ve yerden kalkmak için en ufak bir harekette bulunmaz. Yerde dümdüz yatarken 10'a kadar sayar ve sonra "Bitti, sen kazandın" der. Ancak güç bir şeyin doğru olduğunu ispatlamıyor. Hayvanlar dünyasında ve içgüdü dünyasında öyle olabilir. Ancak zeka bunu tersine çeviriyor. Haklı olan güçlüdür. Kimin haklı olduğuna da zeka ile, mantıkla, muhakeme ile ve tartışmayla karar verilmesi gerekiyor. Sokrat'ın mahkemede yaptığı buydu. Jürinin ya da yargıçların soracağı her soruya cevap vermeye hazırdı. "Suçlarım nedir? Bana teker teker söyleyin. Ben hepsini yanıtlamaya hazırım" dedi. Bu adamla tartışamayacaklarını biliyorlardı. Ama tanımı belirsiz suçlara belki Sokrat'ın bir cevap veremeyeceğini düşündüler. Verse bile jüriyi ikna edemeyecekti. Çünkü şartlandıkları düşüncelere aykırı şeyler söyleyecekti. İlk söyledikleri şu oldu: "İşlediğin en büyük suç gençlerin beyinlerini bozman." Sokrat yanıtladı: "Bu doğru ama bu bir suç değil. Sizin bozmak dediğiniz şeye ben yaratıcılık diyorum. O insanların beyinlerini siz bozdunuz. Benim şimdi o bozukluğu gidermem gerekiyor. Eğer siz haklıysanız neden gidip tıpkı benim gibi bir okul, bir akademi açmıyorsunuz? İnsanlar kime hak veriyorsa onun okuluna gider." Sokrat okulunu açtıktan sonra Atina'daki bütün diğer okullar kapanmıştı. Sonuçta Sokrat gibi bir öğretmenle kim rekabet edebilirdi ki? Hatta diğer okulların öğretmenleri Sokrat'ın öğrencisi olmuştu. O gerçek bir ustaydı. Sokrat şöyle devam etti: "Bana beynini bozduğum tek bir genç gösterin. Hem ayrıca bozmakla neyi kastediyorsunuz? Sen tanrıyı ya da tanrılar olmadığını söylüyorsun" dediler. Sokrat cevap verdi: "Evet, çünkü tanrı yok, tanrılar yok. Ben ne yapabilirim? Bu benim sorumluluğum değil. Eğer tanrı yoksa siz mi gençlerin beynini bozuyorsunuz yoksa ben mi? Ben sadece gerçeği söylüyorum. Sizce gerçek gençlerin beyinlerini bozabilir mi?" Tartışma günlerce devam etti. Sonunda yargıç karar verdi. Zeka söz konusu olduğu için o hepinizin ağzının payını verdi. Tek bir adam Atina'nın bütün sıradan toplumuna direniyor. O yüzden artık tartışmayalım. Hemen oylamaya geçelim. Sokrat hemen karşılık verdi. Oylama neyin doğru neyin yanlış olduğunu ispat edemez. Hatta insanların yanlışı seçme ihtimali yok kadar büyüktür. Çünkü çoğunluk sıradan insanlardan oluşur. Sokrat doğru olanın zeka ile belirlenmesi gerektiğini ortaya koymaya çalışıyordu. Fen bilimlerinin ortaya çıkması da böyle oldu. Sokrat bütün fen bilimlerinin babası olarak görülmelidir. Çünkü bilim her zaman "sen güçlüsün, öyleyse haklısın" cümlesinin karşısında olmuştur. Bu şekilde herkes haklı olduğunu ortaya koyabilir, ne kadar güçlü olduğun hiç önemli değildir. Soruya mantık ve muhakeme ile cevap verilir, laboratuvarda deneyler ve deneyimlerle. O yüzden ikinci seviye olan bilinçte politika tamamen farklı bir konudur. Tam 2000 yıldır Hindistan köleliği yaşıyor. Bunun birçok nedeni var. Ancak bu nedenlerden biri, en temel olanı, Hindistan'ın bütün zeki insanlarının bu aşağılık üçüncü sınıf ve içgüdüsel politikaya sırtını dönmesidir. Hiçbir zeki insan politika ya da güçle ilgilenmiyor. Bütün ilgileri gerçeğe ve hayatın anlamına yoğunlaştı. "Neden buradayız?" diye sordular. Gautama Buddha döneminde belki de tüm dünyada ikinci bilinç seviyesi zirve noktasına ulaştı. Çin'de Konfüçyüs, Lao Tzu, Menkus, Chuang Tzu, Li Tzu bunlar çağdaş insanlardı. Hindistan'da ise Gautama Buddha, Mahavira, Makali Grosal, Ajit Keshkambal, Sanjay Vileputta birer devdi. Yunanistan'da Sokrat, Platon, Eflatun, Aristo, Herakles, Pisagor zekanın zirvelerine ulaşmıştı. Birden dünyanın her yerinde bir zeka dalgası ortaya çıkmıştı. Sadece aptallar direniyordu. Bütün zeki insanlar neyin doğru ve neyin yanlış olduğuna karar vermek için derin düşünceler içindeydi. Hindistan'da her düşünürün ülkeyi dolaşarak başkalarıyla kapışması bir gelenek olmuştu. Bu kapışmanın kötü amaçlı ve şiddet içeren bir kapışma olmadığını anlamalısın. İkinci seviyede bir düşmanlık yoktur. Her iki tarafta arayış içindedir. Bu dostane bir çarpışmadır, savaş değil. İki tarafta gerçeğin kazanmasını ister. İkisi de diğerini yenmek gibi bir duygu içinde değil. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Shankara, Mandan Mishra ile tartışmasına başladığı zaman onun ayaklarına dokundu ve kendini takdis etmesini, sadece gerçeğin kazanmasını istedi. Düşmanın ayağına dokunmak bu neyi gösterir? Burada kişiyi alt etmek gibi bir duygu yok. Mishra, yaşlı ve ülkenin dört bir yanında saygı duyulan bir kişidir. Shankara sadece genç bir adamdır, 30 yaşlarındadır. Mandra Mishra, onun büyük babası yaşındadır. Shankara onun ayaklarına dokunur çünkü bu onun yenme mücadelesi değildir. Kendini takdis etmesini ister. Kendisinin kazanması için değil, gerçeğin kazanması için. Ve sonuçta gerçek hiç kimsenin mülkiyetinde değildir. Ülkenin dört bir yanında olan buydu. O günlerde doğmuş olan entelektüellerin keskin zekası ve kalitesini günümüzde bile bulamıyoruz. Çünkü bütün entelektüel bilime yönelmiş, felsefe boş bırakılmıştır. O zamanlar bütün bu insanlar felsefe dünyasına aitti. Ancak bir şeyi unutma, bu bir mücadele olsa da şahsi bir kavga değil, birinin üstünlüğünü ispat etme değil, gerçeği bulmak için yapılan bir arayış. Bütün vurgu değişmiş durumdadır. Zafer ancak gerçeğin olacaktır. Hindistan felsefe tarihini tek cümlede özetleyen o ünlü söz Satyameva Jayate'dir. Kim kaybederse kaybetsin, kazanan gerçek olsun. Bu bir aşağılık kompleksinden değil, üstün zekaların ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Bu gelenek Çin'e ve Japonya'ya da geçti, diğer alanlara da yayıldı. O yüzden iki Japon boksör Aikido, Jiu-Jitsu ya da Judo dövüşçüsünü gördüğün zaman şaşırırsın. Önce büyük bir saygıyla birbirlerini selamlarlar. Çünkü ortada bir düşmanlık yoktur. Judo'nun ve bütün dövüş sanatlarının öğretilerinden biri budur. Biriyle dövüştüğün zaman bu bir şahsi düşmanlık sorunu değildir. Eğer şahsi bir olaysa zaten kaybetmeye mahkumsun. Çünkü o zaman egona dayanıyor olursun. En alt seviyeye düşmüş olursun. Judo sanatında ise her kim judoda daha üstün olduğunu gösterirse o kazanır. Kazanan kişi değil, sanattır. Tıpkı felsefede gerçeğin kazandığı gibi burada da sanat kazanır. Tek bir anda bile kendini ve zaferini düşünmemelisin. Çünkü o an senin yenilgi anın olur. Bu birçok kere yaşanmıştır. Bunu doğu geleneğini tamamıyla kavramış olanlar dışında kimse anlayamaz.